Ayrım 18. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 213. Ermeni katliamcılığı ithamı. Müzakere dönemi bir anlamda da Türkiye'de Türklere karşı açılan kampanyalar dönemidir. Eserinde böyle bir başlığa yer veren büyük hukukçu Tarık Zafer Tuna'ya şöyle devam ediyor. Müzakerenin hızla değişen oluşlar içinde en büyük değişmez, başta azınlıklar olmak üzere Türklere karşı sürdürülmüş olan öç alma kampanyası olmuştur. Azınlık olarak Rumlar ve Ermeniler başı çekmişlerdir. Müslüman kesitinde ise Araplar aynı doğrultuda yürümüşlerdir. Bu unsurlara yardımı Batı emperyalizmi 19. yüzyılın başlarından beri sağlamış ve planlamıştı. Tüm Batı kamuoyu Türklerin zulmüne ve vahşiliğine inandırılmaya uğraşılmıştır. Tuna'ya Türkiye'de siyasal gelişmeler 27-28. Anılan Öcalma tutkusu ve stratejisi öncelikle milli hassasiyeti olan aydınları tabiri caizse yiyip yok etmeyi amaçlayan bir kampanya olarak yürütüldü. Şunun da altını çizmek zorundayız. Bu Öcalma'nın tatmini sadedinde çok kereler İstanbul hükümetinin teklifleri ile yabancı otoritelerin isteklerini birbirinden ayırmaya imkan yoktur. Tuna'ya aynı eser 32. Bu noktada kahırlı bir tecelli de şudur ki daima işgalci emperyalistlerin lehine tavır koymuş Ferit Paşa hükümetleriyle milli mücadelenin baş düşmanlarından biri olan Hürriyet ve İthilaf Fırkası ve bunların içinde çıkan ve hiyaneti tarihçe tespit edilmiş bulunan Şeyhülislam Mustafa Sabri Osmanlı Meclisi Umumisi'nin padişah tarafından atanan ayan kanadının hemen tamamını seçimle gelen Mibusan kanadının da büyük bir kısmını emperyalizmin değirmenine su taşıyan ekiplere dönüştürebilmişlerdir. Hemen belirtelim ki meclisin ayan takımı milli mücadelenin tamamen aleyhinde olmuştur. Bir ölçüde farklı bir tavır sergileyen ayan üyesi Şürük Sulu Mahmut Paşa Damet Ferit'le yaptığı bir tartışma üzerine tevkif edilmiştir. Bu ayan üyeleri arasında bazıları Türk tarihinin dinci veya bölücü hainlerinin sembolleri arasındadır. Şeyhülislam Mustafa Sabri, Rıza Tevfik, Rasputin diye anılan Konya mebusu Zeynel Abidin Hoca, Dahiliye Nazırı Adil bunların başında gelenlerdir. Türkiye'de Kürtçü bölücülüğün bir tür sembolü sayılan ve bu ihanetinden dolayı idam edilen Seyit Abdülkadir de bir ayan üyesidir. Ne var ki 1919 mebusan seçimi bu durumu müdafaa-i hukuk ve milli mücadele lehine bir değişikliğe uğrattı. Mebusların büyük bir kısmı milli mücadeleden yana tavır koyma eğilimi sergiledi. Oluşturulan Felahı Vatan grubu Erzurum ve Sivas kongreleri kararlarını Osmanlı Meclisi'ne taşımak üzere Anadolu'daki heyeti temsiliye ile sürekli temasta bulunmuştur. Andığımız Öcalma hırsıyla tamamen hukuk dışı ve zalimane uygulama ve kararlarla canları alınan Türk aydınları az değildir. Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey ve bir de mutasarrıf Nusret Bey'in idamı tarihimizin yüz karası ve zulüm anıtları arasındadır. Ana eser bunları ayrıntılarıyla vermektedir. Siyaset bilmezlik ithamı. Atatürk'ün fikirlerinden korkanların onu başlangıçtan beri saf dışı etme yolu olarak siyaset bilmezlik iddiasını öne çıkardıklarını görmekteyiz. Bu iddianın esas öncüsü Enver Paşa'dır. Enver Paşa'ya göre Mustafa Kemal büyük bir asker, dahi bir kurmaydır. Ama siyaset bilmez. Siyaset başka bir iştir ve Mustafa Kemal onu bilmez. Onun için siyaset sayılacak bir işe girmesi zararlı olur. Temelinde kıskançlık olan bu saçma iddia, daha sonra Mustafa Kemal'in liderlik ettiği bütün kurmaylar için ve nihayet Kuvayi Milliye Hareketi için kullanılmıştır. Türk tarihinin büyük hainlerinden üçü olan Damat Ferit, Ali Kemal, Damat Ferit'in İçişleri Bakanı ve Adil Bey, Damat Ferit'in Adalet Bakanı, bu siyaset bilmezlik iddiasını yayınladıkları tebliğlerle tüm ülkeye yayarak Kuvayi Milliye öncülerini, özellikle Mustafa Kemal'i macera perest serseri olarak göstermenin bahanesi yapmışlardır. Damat Ferit'in Dahiliye Nazırı Ali Kemal 23 Haziran 1919 günü valiliklere gönderdiği genelgede şöyle diyordu. Mustafa Kemal Paşa büyük bir asker olmakla beraber zamanın politikasını o derece kavrayamadığı için ifratlı hareket etti ve hamiyetine rağmen yeni görevini Samsun'a çıkışla başlayan müfettişlik görevini başaramadı. İngilizlerin isteği ve ısrarı ile işinden alındı. Bundan sonraki yaptıkları ve yazdıklarıyla da kusurlarını daha ziyade meydana vurdu. O artık azledilmiştir. Onu dinlemeyin. Naşit Hakkı Ulu, hemşerimiz Atatürk 13. Bu şeytani oyun o gün Kuvayi Milliye içinde bile etkili olmuştu. O günden beri de Türk fikir ve siyaset hayatında adam dışlamanın bir bahanesi olarak etkisini sürdürmektedir. Siyaseti yalan ve talan mesleğine çeviren siyaset kurtları ile onların yardakçısı siyaset tilkileri çekindikleri birçok yetenekli insanı o filan işi iyi bilir ama siyaset bilmez. Onun için bu işe bulaşmamalı, bu işi ehline yani bize bırakmalı diyerek saf dışı etme yoluna girderler. Bu siyaset şeytan ve hayvanların esas kaygıları, siyaset bilmez dedikleri adamların yetenek, erdem ve dirayetleridir. Özellikle dürüstlük ve açık sözlülükleri. Kuvayi Milliye öncülerinin siyaset bilmezliklerine ilişkin iddia daha ilk günden etkisini göstermiş ki Sivas Kongresi'nde ilk 3 gün tartışılan konuların biri de kongre siyasetle meşgul olacak mı, olmayacak mı meselesi oldu. Atatürk bu noktadaki oyuna ve saçmalığa nutukta şöyle değiniyor. Kongre siyasetle iştigal edecek mi, etmeyecek mi? İçinde bulunulan mücadele ve faaliyet siyasetten başka bir şey değilken bu son münakaşa zemini hayret verici değil midir? Nutuk 1 Taksim 52. Ali Fuat Paşa, memleketin yönetimini resmen elinde tutan o günkü İstanbul hükümetini bakın nasıl tanıtıyor. Damat Ferit, hükümeti yalnız çözülmekle kalmayıp memleketi yabancı esaretine sürüklemekle itham eden ve hiyaneti belgelenmiş bozguncu bir heyet haline dönüşmüştü. Cebesoy, bilinmeyen hatıralar 233. Ali Fuat Paşa, bugün acısını ve kahrını çektiğimiz teslimiyetçi, işbirlikçi, zincir siyasetlerin prototipini veren şu sözleri de bir ibret belgesi olarak tarihe not düşüyor. Damat Ferit, ecnebi muavenet ve müdahalesinin desteğiyle hükümet idare etme usulünü aleniyete çıkarmış ve tamamıyla bir ecnebi aleti olmuştu. Memleketin çöküşü maksadıyla ondan her ne istenmişse o vatanı ve memleketinin gözü önünde hiçbir utanma hissine kapılmaksızın mümkün olan her şeyi yapmıştır. Padişah ile damat Ferit iç çöküşün süratlenmesi bakımından öyle hareketlerle cüret edebilmişlerdi ki bu ihanetlerini affettirebilecek hiçbir sebep ve mazeret mevcut değildi. Müstevlilerin 1,5 seneden beri zalimane tecavüzlerine uğrayan millet, hükümetten yardım görmek şöyle dursun, bilakis onun ihdas etmiş olduğu birçok müşkülat içerisinde ittihat ve azmederek silaha sarılmış ve müdafaa-i nefse başlamıştı. Hükümet bu millet kahramanlarına bayi ve asi namını vererek bunların herhangi bir suretle itlafının meşruiyeti hakkında fetvalar çıkarmıştı. Maalesef bu fetvaların tesiri masum ve saf halk üzerinde kendini tedrici bir surette göstermeye başlamış ve İzmit, Bolu, Yozgat ve Konya taraflarında şiddetlenmiş ve pek mühim isyan ve irticalara sebep olmuş ve dış düşmanlarımızın istihzaları önünde milletin yek diğeriyle vuruşmasına sebep olmuş ve bu yüzden pek çok maddi ve manevi zarar ve ziyanlar usulüyle gelmişti. İstiklal mücadelesinin çok kanlı olarak uzamasına, ihaneti, alaniyete çıkmış olan damat Ferit hükümetiyle taraflarının eplehçe tertip etmiş oldukları iltica ve isyan hareketleri sebep olmuştu. Cevesoy, bilinmeyen hatıralar 334-335. İşte damat Ferit ve hempalarının siyaset dedikleri buydu. Emperyalizm kodamanlarına teslimiyet. O günden beri değişen ne oldu diye sormadan edemiyoruz. Muhteris ve sefih ithamı. Milli Mücadele Erkanı'na iftira kampanyasında İstanbul'da Fransızca yayınlanan Journal d'Orient ile Refi Cevat'ın Alemdar gazetesi başı çekmiştir. Fransızca gazetenin alçak bir iftirası olan şu haber Alemdar'ın 15 Ağustos 1920 günlük nüshasında yayınlanıyordu. Mustafa Kemal nasıl yaşıyor başlığıyla verilen iftira haberde Atatürk'ün Avrupa'nın en ünlü dansözlerinden biriyle yaşadığı ilan ediliyordu. Mustafa Kemal hoş gülüşleriyle kalbini büyülemiş olan birçok güzel kadınla haberleşmektedir. Tuna'ya siyasal partiler 2 Taksim 303. Aynı gazetelerin 1920 Ekim-Kasım aylarında paslaşarak verdikleri bir alçak iftira daha. Mustafa Kemal tamamıyla 2. Nikola gibi kendisi için hususi bir tren bulundurmaktadır. Tuna'ya adı geçen eser 303. Bazıları da şöyle düşünüyordu. Mustafa Kemal sayesinde düşmanlardan kurtuluruz ama Mustafa Kemal'den nasıl kurtuluruz? Cevap genelde şu oluyordu. Canım gavura kalmaktansa ona kalalım. Daha iyi. Gerçek olan şu. Mustafa Kemal'e iddiaçların daha Selanik'te iken vurdukları damga dahi önderin üstünedir. Haristir. Hiçbir rütbe ve makama doymaz. İnsanca yaşamayı, eğlenmeyi ve içmeyi sevdiği için o devir anlayışına göre sefihtir. Ve durmadan tenkit ettiği ve iddiaçların tutumunu beğenmediği için uzlaşılmaz adamdır. Onsuz olmazdı. O olmalı idi ama başta olmamalı idi. Hareket kolektif olmalı. Mustafa Kemal bu kolektivitenin gölgesinde kalmalı idi. Falih Rıfkı Atay, Çankaya 264-265. Gazi bu ihtiras ithamını Amasya'da tasviri efkar muhabiri Ruşen Eşref ile 24-25 Ekim 1919'da görüşmesinde şöyle cevaplıyor. Milletin hakkını aramasına bir iki kişi macera perestlik dediler. O hakkı geri almak için çalışanlar da macera sever birer muhteris oldu. Fakat durup dururken macera yaratmaya, macera perest olmaya bilmem ki gerek var mıydı? Bu macera perest denen insanların rütbeleri mi eksikti? Şahsi onurları mı zarar görmüştü? Aç mı kalmışlardı? Yoksa şahsi gelecekleri belirsizliğe mi uğramıştı? Hayır, değil mi ya? Her şeyleri yerli yerindeydi. O halde özellikle bir savaş yorgunluğundan sonra dinlenmeye ihtiyaç duyan bir kişinin böyle maceralar, dertler yaratmaya ihtiyacı yoktu. Oysa ki milletin ve ülkenin geleceği ve onuru söz konusu oluyordu. Bu konu her düşüncenin üstündedir. Millet ve ülkenin varlığıyla kazanılan rütbe ve refahın bir önemi, bir kutsallığı vardır. Biz bunlardan ancak yine bu yüce millet ve ülkeye borçlu olduğumuz son bir namus görevini yerine getirmek için ayrıldık. Milletin kendi hayatını kurtarmak, kendi yasal hakkını savunmak için çıkardığı sese katılmak, her kendini bilen vatandaşın görevidir. Eğer bu millet, bu ülke bölünecek olursa, genel onursuzluğun yıkıntısı altında kalan, şunun bunun da şahsi onuru da parça parça olur. Biz o genel onuru kurtarabilmek için harekete gelen millete ruhumuzla katıldık. Katılmamıza engel olabilecek şahsi rütbeleri, konumları da genel onuru kurtarmaya yöneltilmiş bir amaç uğruna harcadık. Milletin hayat hakkı ve kurtuluşunu istemesi birkaç kişi tarafından dünyaya sanki devlete karşı bir isyan gibi gösterilmeye çalışıldı. Milli mücadele günlerinde ihanetin alt başlıkları. Düşman tek değildi. Bağımsızlık savaşının felsefi kozmik adı olan müdafaa-i hukukun yayın organı olan Hakimiyet-i Milliye gazetesinde 1921'de 97. sayı yayınlanan bir yazı şöyle başlar. Biri ihanete, diğeri düşmana karşı iki zafer kazandık. Bu düşmanların hangisi daha büyük ve daha zorluydu? Bu tartışılır ama düşmanın tek olmadığı asla tartışılamaz. Mustafa Kemal'e işbirlikçisi oldukları Haçlı emperyalizm hatırına düşmanlık edenler, Kurtuluş Savaşı'nın aynı zamanda İhanet düşmanına karşı da verildiği söylendiğinde kaşları hemen çatılır ve bu iddianın Mustafa Kemal'i büyütmek için onun yardımcıları tarafından ve sonraki zamanlarda uydurulduğunu söylemeye başlarlar. Ama gerçek asla bu değildir. Hainler ve hainlikle ilgili söylemler esas bağımsızlık savaşının ilk günlerinde vardı. Milli mücadelenin bir tür resmi yayın organı olan Hakimiyet-i Milliye'nin 1920-21 yılı nüshalarına bakmak bile bunu anlamak için yeterlidir. Örnek olarak Hakimiyet-i Milliye'nin 2 Eylül 1920 tarihli nüshasında Biz ve Onlar başlıklı yazıya bakılabilir. Bu yazı Damat Ferit ihanetini anlatan uzun bir yazıdır. Bu yazı Atatürk'ün meddahları tarafından onun Sözüm Ona Ceberut döneminde yazılmamıştır. Mücadelenin kahır günlerinde, kan ve ateş içinde acı çeken insanlar tarafından yazılmıştır. Hainlere yönelik eleştiri ve ithamlar o günlerde sonraki zamanlardan daha kuvvetliydi. Çünkü acılar o günlerde sonraki zamanlardan daha kuvvetliydi. Kurtuluş Savaşı'nın kaç başlı bir düşmana karşı verildiğini anlamak için bu savaşın kumandanlarından biri olan Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın şu sözlerini ibretle okumak lazım. Milli mücadele içerisinde iki düşmanla karşılaşmıştık. Biri harici düşmanlarımız, diğeri padişah, saray ve Bab-ı Ali'dir. Türk milleti düşmanlarla birlik yapıp millet aleyhinde harekete geçmiş olan padişah, saray ve Bab-ı Ali aleyhine mücadeleye girişmiş. Birçok kardeş kanı döküldükten sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi toplanmış ve onun hükümet ve orduları teşkil edilmişti. Cephelerdeki süngülerimiz harici düşmanlar üzerinde katil zaferler kazandığı hale saray ve Bab-ı Ali'nin entrikası devam ediyordu. Cebesoy Siyasi Hatıralar 172-173. Aynı Fuat Paşa bir yerde de şöyle diyor. Asrı aşkın zamandan beri hükümetimizin muvaffak olamayıp bir felaketten diğerine düşmesi, vaziyet ve ahvalimizin icabı olarak bütün yabancılar ile dahildeki Hristiyanlar ve bunlara destek olan bazı Müslüman hain siyasilerimiz yüzündendir. Mustafa Kemal 1 Mart 1921 günü TBMM'de bu durumu tarihin ve milletin önünde şöyle ifade ediyor. Hilafet ordusu adı altında faaliyet gösteren hainlerin etkisi altına girildi. Din, millet ve memleketin kurtuluşu amacına yönelmiş olan milli girişimlerimizi güya şeriat dili ile aşağılayan fetvalar çıkarılıyordu. Bu şeytanca, haince kışkırtma girişimleri sonucunda meclisimizin burada ilk toplandığı gün asiler Ankara'nın 8 saat uzaklığına gelmiş bulunuyordu. Büyük Millet Meclisi'nin büyük ve kendinden emin durumu ileri görüşlü önlemleri sayesinde yatıştırılan bu isyan şamatalarını Yozgat, Zile, Akdağ Madeni, Sivas çevresi isyanları ve bunları da Konya, Karaman, Ilgın ayaklamaları izledi. Atatürk, Söylem ve Demeçler 176-177. Saray ve onun hükümeti, irtica ve işgalci düşmanlardaki söylem birliği, Kurtuluş Savaşı belgelerinin ilk dikkat çeken özelliklerinden biridir. Bu ortak özellik öylesine belirgindir ki, bunlardan her birinin yayınlandığı deklarasyonların her birinin altına, bunlardan her birinin imzasını rahatlıkla atabilmektesiniz. Mesela, işgal kuvvetlerinin aşağıdaki resmi tebliği, Damat Ferit'in veya bir iltica çetesinin yayınlamış olduğu tebliğlerden herhangi biriyle mahiyet, hatta kullanılan cümleler bakımından aynıdır. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Bu üç düşmanın kullandığı dilin ve metinlerin belirleyicisi Haçlı işgal güçleridir. Diğer ikisi bu dili ve metinleri altındaki imzayı değiştirerek kullanmıştır. İşte Kuvayi İşgaliye'nin 16 Mart 1920 günü İstanbul'un işgali üzerine Türk halkına yayınladığı resmi tebliğ. Firar-ı İttihat ve Terakki Erkanı'nın fikirlerini hayata geçiren bazı kişiler, Milli Teşkilat Müstear adı altında bir tertip oluşturarak padişah ile merkezi hükümeti hiç addetmekle harbin acılı sonuçlarından büsbütün tükenmiş olan halkı askerlik için toplamak, muhtelif unsurlar arasında nifak çıkarmak, milli yardım bahanesiyle ahaliyi soymak fiillerine cüret ettiler. Ve bu veçhile sulh değil, adeta yeni bir muharebe devrini açmaya teşebbüs ettiler. Bu teşvikat ve tahriklere rağmen sulh konferansı vazifesine devam etti ve nihayet İstanbul'un Türk idaresinde kalmasına karar verdi. İş bu karar kulübü Üsmaniye müsterih edecektir. Ancak bu kararlarını Bab-ı Ali'ye tebliğ ettikleri zaman icrasının ne gibi şeraite tabi olduğunu da ihtar eylediler. İş bu şerait, vilayeti Osmaniye'de bulunan Hristiyanların hayatlarını tehlikeye maruz bırakmamak ve El-Yevm, Düveli, İtilafiye ile müttefiklerinin Kuvayi askeriyeleri aleyhine mütemadiyen vuku bulmakta olan hücumlara ihtam vermekten ibaretti. Hükümeti merkeziye bu ihtara karşı bir dereceye kadar hüsnü niyet göstermiş ise de Teşkilat-ı Milliye namı müstearı altında hareket eden eşhas, maatesuf, teşkivat ve tahrikatlarından vazgeçmek istemediler. Bilakis hükümeti kendi hareketlerine iştirak ettirmeye teşebbüs eylediler. Herkesin kemali heves ile beklediği sulh için büyük bir tehlike teşkil eden bu vaziyete karşı düveli itilafiye yakında taht-ı karara alınacak ahkam-ı sulhiyenin tatbikini temin edebilmek üzere tedabiri lazimeyi teemmül etmeye mecbur oldular. Bunun için bir tek çare buldular. Bu da İstanbul'u muvakkatten işgal etmekti. İşte bu karar bugün mevkii icraya vaz edildiğinden efkâr-ı umumiyeyi, berâ-i tenvir aşağıdaki noktalar tasvir olunur. 1. İşgal muvakkattir. 2. Düveli itilafiyenin niyeti, makamı saltanatın nüfuzunu kırmak değil, bilakis idareyi Osmaniye'de kalacak memalikte o nüfuzu takviye ve tahkim etmektir. 3. Düveli itilafiyenin niyeti Türkleri dersaadetten mahrum etmemektir. Fakat maazallahı Teala taşrada ihtişaşı umumi veya katliam gibi vukuat zuhur ederse bu kararın tadili muhtemeldir. 4. Bu nazik zamanda Müslüm olsun, gayrimüslim olsun herkesin vazifesi kendi işine gücüne bakmak, asayişin teminine hizmet etmek, Devleti Osmaniye'nin enkazından yeni bir Türkiye'nin ihdası için son bir ümidi cinnetleriyle mahvetmek isteyenlerin ihfalatına kapılmamak ve halen makarı saltanat kalan İstanbul'dan gelecek emirlere itaat etmektir. Cebesoy Milli Mücadele Hatıraları 346-347. Falih Rıfkı o dönemi ifade için daha genel bir başlık atıyor. Mütakere tarihini yüzünden okursanız İstanbul politikacılarının ikiye ayrıldığını görürsünüz. Vatanseverler, vatan hainleri. Atay Çankaya 149. Bugün de öyle değil mi? Vatansız matbuat. Bu tabir bizzat Atatürk tarafından 12 Ocak 1920'de Hakimiyet-i Milliye Gazetesi ile ilgili olarak 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'e gönderilen bir şifreli yazıda kullanılmıştır. Ders Saadet matbuatının vatansız kısmına karşı heyeti merkeziyelerden tesirli beyanatta bulunmaktadır. Burada Hakimiyeti Milliye isminde bir gazete çıkarıyoruz. Görünüşte özel bir gazetedir. Yazıları heyeti temsilcilerimiz tarafından verilmektedir. ABE 6/133. Vatansız matbuat konusunda Gazi'nin şu sözleri de sarsıcıdır. İstanbul basını Osmanlı İmparatorluğu'nun kalıntısından başka bir şey değildir. Sizi temin ederim ki halka hiç ehemmiyet vermeyen ne ona karşı tek bir hissi, hakir görme hissi olan basının halk üzerinde herhangi bir tesiri de yoktur. Genel olarak baş yazarlar kendilerinden başka kimsenin görüşlerini temsil etmeyen kişilerdir. Ve bunu bile her zaman yapmazlar. Çünkü gazetelerine hakikatte kafalarının derinliklerinde ne olduğunu her zaman yazmazlar. ABE 17/138. 18. ayrımın sonu, sayfa 223.